Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında hafızamız üzerine konuştuk. Bugün öyle bir gün çünkü, 24 Ocak. pek çok önemli kaybın yıl dönümü. Bunlardan ikisi suikast sonucu hayatımızdan ayrılıp gitmiş, hayattan kopartılmış iki insan. Benim mesleğimin duayenlerinden Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin 29. yılı. Aynı şekilde Diyarbakır Emniyet Müdürü'yken ilk yayında söyledim, o cümleyi çok sık kullanırım ben Gaffar Okkan sözü geçtiği zaman. Devletin sadece ceberrut yüzü olmadığını, devletin bir şefkat eli olduğunu gösterebilen, üstelik bunu zor bir dönemde yapabilen, zor bir yerde yapabilen Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın öldürülmesinin yıl dönümü. Aynı şekilde 21. yıl dönümü onun ve 2007 yılında Türkiye'de siyasetin entelektüel yüzü, gerçekten önemli anlamda söylüyorum bunu, entelektüel yüzü İsmail Cem'in ölümünün aynı zamanda 15. yıl dönümü. Onları andık ve onlarla birlikte toplumsal hafızasızlığımızı konuştuk. Biz bunları konuşurken yayına sonradan baktım, Fatma Girik vefat etmiş. Siz yazmışsınız zaten ama kusura bakmayın, ben görmedim. Yayın arasında 80 yaşında o da hayatımızdan ayrılıp gitmiş. Fatma Girik önemli bir insan. Yayını paylaşır mısınız bu arada sosyal medyada lütfen? Fatma Girik çok önemli bir insan. Neden? Sadece Türkiye'de sinemaya verdikleri kattıklarıyla değil, yani o sektörün içinde olması, sektörün içinde yaptığı, yönettiği filmlerle var olması değil, oyunculuğuyla var olması değil. Aynı zamanda sinema çalışanlarının siyasal haklarını savunması, kendine ait yaşamsal gelirlerini mutlaka alabilmeleri için verdiği etkin mücadeleyle, siyasete doğrudan girip çalışmasıyla, ama her şeyin ötesinde mücadeleci bir insan olarak hayatımızda vardı. Nurlar içinde yatsın, 80 yaşında o da hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı olduğunu biliyorduk. Hatta geçen sene hatırlayacaksınız, hastaneye yatıp çıkmıştı. Burada yayında da konuşmuştuk. Son olarak tekrar hastaneye yattığı söyleniyordu. Nurlar içinde yatsın, önemli bir insan. Gerçekten çok önemli bir insanı kaybettik. 24 Ocak, hani şair diyor ya, Haziran'da ölmek zor diye. Sadece Haziran'da değil, 24 Ocak'ta acayip bir gün. Gerçekten çok acayip bir gün. Alt alta yazıyoruz sürekli isimleri. Hepsi için bir kez daha rahmet dileyelim. Başka bir şey gelmiyor elimizde. Hepsi nur içinde yatsın. Yattığı yerler incitmesin onları. Bugün gazetelerde ne var? Şimdi iki tane önemli haber göstereceğim size. Bana göre önemli haber. Çünkü bir tanesi intikam duygusunun bitmediğini gösterecek bize, anlatacak. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplanacak. En geniş çaplı konseyi aslında AKP'nin. Karar alıcı, kararı verici konum Merkez Yönetim Kurulu'nda, MYK'da, ama MKYK onun uygulanmasından sorumlu. Bugün orada sunum olacağı, AKP'nin Metaverse konusundaki çalışmalarına ilişkin sunum yapılacağı falan söyleniyor. Yani gerçeğini bitirdik, metası kalmıştı, çok iyi olmuş. Bundan sonra bu haliyle ne kadar zulüm yaşıyorduk, bundan sonra ne olur bakacağız artık. Metaverse üzerinden kullanalım, bir de konuşalım, görürüz onu. İkincisi de açılan davaların, bugün işte Sezen Aksu üzerinden, Sedef üzerinden, Sedef Kabaş üzerinden açılan davaların burada kalmayacağını gösteren bir haber. Yeri geldiğinde anlatacağım, göstereceğim size zaten. Onun dışında ne var? Başlayalım, öyle görelim. Bu arada yayın arasında çok fazla mesaj geldi. Çok fazla. Tanıdığım, bildiğim, hani dostum olan insanlardan da. Ya Sezen Aksu'nun yazdığı şarkı sözleri bu kadar kötü mü? Niye yani, ona sevinmek kötü mü diye. Olur mu öyle şey ya? Hatta bir tanesini okuyayım size. Tanımadıklarımdan bir tanesini okuyayım. Tanıdıklarımınki daha uzun çünkü. Şurada Suat Bey, Suat Tekin. Uzun uzun çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu Sedef'in atasözleri üzerine de, kullandığı atasözü üzerine de yazmış ve demiş ki sözün ne kadar önemli ve ne kadar işe yarar, pardon ise olunca, işe yarar olduğunu göstermesi açısından bence önemli. Buna sevindik, sizce haksızlık etmediniz mi bir parça? Yayınları uzun süredir izliyorsanız eğer fark etmişsinizdir. Benim şöyle bir tavrım var. Ben insanlarla duygularını tartışmam. Size de tavsiye ederim. Yani bir insan bir şeye sevindi, mutlu oldu falan diye, bu tartışılacak bir şey değil bence. Çok şahsi bir şey çünkü. Elbette sevebilirsiniz, sevinebilirsiniz. Ama o yayında anlatmaya çalıştığım o değildi benim. Benim anlatmaya çalıştığım tek bir şarkı üzerinden her şey çözümlenmiş gibi davranabilmek. Yani şunu söyleyin bana. Şimdi Sezen Aksu'nun yazdığı bir şarkı sözünden sonra kendisinin dilinin kopartılmakla tehdit edildiği gerçeği değişti mi? Bundan sonra ne olacak? Yani burada yapılması gereken hikaye bu değil ki. Bakın size örneğini verdim. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Nazmi abi, gururla söylüyorum Nazmi abi diye. Bu yaşında ve bu sağlık durumunda gerekirse gazetecilerin bu kadar zulüm baskı altında kalmasını protesto etmek için açlık grevine başlarım ben diyor. Nazım abinin eli çok kuvvetlidir. Çok güzel yazı yazar. Yani bir yazı yazıp bırakabilirdi size. Ciddi söylüyorum. Sonucu ne kardeşim? Beni ilgilendiren bu. Çünkü biz artık kaybedecek zamana sahip bir ülke değiliz. Gerçekten ülke tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla boka batmış durumda. Bunun daha ötesi yok. Bir hazine ve maliye bakanımız var. Artık bana komik de gelmiyor. Trajikomik bile gelmiyor. Gerçekten felaket geliyor bana sadece. Yatırımcılarla toplantı yapıyor, çocukluk anısı anlatıyor. Akademisyenlerle toplantı yapıyorum diyor mesela. Akademisyenler kim hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü söyleyemiyorlar. Söyleyemiyorlar oraya gidişlerini. İçlerinden bir kısmı isim vermeden yavaş yavaş dökülüyor. Anlatılanlar feci. Feci ötesi. Opsiyon piyasalarından bahsediliyor. Yardımcısına diyor ki bunu not et kullanabiliriz. Kullanılıyor zaten. Uğur Gürses'in yazısını okumanızı tavsiye ederim hepinize. Ya gerçekten bir kabus yaşıyoruz biz şu anda. Şimdi size göstereceğim. Yeni Şafak'taydı galiba. 4 kademede döviz rezervimizin nasıl 85 milyar dolar artacağını anlatmış Ağustos'a kadar. Ağustos'a kadar nasıl yaşayacağız? Bilmiyorum. Mesela sanayide kullanılacak doğalgazın kesileceği artık o kadar rahat söyleniyor ki. O kadar rahat söyleniyor ki. 3 gün yani şey yapmayacağız onu. Vermeyeceğiz. Nasıl üretecek bu insanlar? Bir şey değil ya, sorun değil. Vermeyelim biz. İnsanlar artık bunu kanıksadı. Bakın ilk yayında söyledim. Beni en çok delirten ne biliyor musunuz? Kabul edemediğim, hazmedemediğim hafta sonunun kabus gibi geçme gerekçesi. Bu. Ya doğum günümdü benim cumartesi günü. Sağ olun cuma günü çok büyük nezaket gösterdiniz, kutladınız. Hep birlikte bir parça sevindik. Ama cumartesi günü ben doğum günümle ilgili mesaj yazan insanlara cevap veremedim. Utandım çünkü. Yani Sedef'in gözaltına alınması sadece gözaltına alınma metodu değil. Yani Sedef'i ifadeye çağırsalar gitmeyecek mi? Elbette gidecek. Kaçma şüphesi olduğu ısrarla üstüne basılarak tutuklandı. Ve o tutuklanmadan daha gözaltı süresi devam ederken bu ülkenin Adalet Bakanı yanına bırakmayacağını, hesabını soracağını söyledi ya. Ne yapalım şimdi bunun üzerine? Şarkı sözü mü? Çözüm mü? Tamam, çok güzel cümleler kurabiliriz. Vallahi. Yani benim de vardır öyle yeteneğim. Hani tevazu göstermem ama ya bir faydası yok bunun. Sevinelim, coşalım, çok hoşumuza gitsin. Eyvallah, tamam. Ama bakın 1987'de Uğur Mumcu'nun yazdığı yazıyı okudum size ilk yayında. 1987, yani insan dönüp bakıyor ve 35 yıldır kardeşim, 35 yıldır milim değişmez mi? Hala insanlar cemaat çözümlemesi yapıyor Türkiye'de. Hangisi ne zaman büyüdü, hangisi nasıl yerleşti, hangisinin bugün işte iktidarla arası var, hangisinin yok. Bu değil ki çözüm. Bu değil. Hepsinin bir şekilde ticaretle işi var. Ve bu ülkenin ana muhalefet partisi sizin benim yaptığım gibi sosyal medyadan paylaşım yapıyor sadece. Başka hiçbir şey yok. Ya var diyen varsa söylesin ne olur. Ben de anlayayım. Ben de anlayayım. Nazmi Bilgin'in söylediği, ya ben meslektaşımı satmam kardeşim, gerekirse açlık grevine başlarım sözünü. Siz duydunuz mu? Ya bu ülkenin Adalet Bakanı, bakın bir kez daha söylüyorum. Bu ülkenin Adalet Bakanı, tanınmış bir gazeteci, tanınmış olmasının şöyle bir önemi var. Sesi daha çok duyulabiliyor, ismi daha çok duyulabiliyor, ismi duyulmayanlar da var. Tanınmış bir gazeteci hakkında yanına bırakmam, hesabını soracağız diye biliyor. Ya daha gözaltı süresi devam ederken. Bu ülkede bir grup insan toplanıyor, dava açıyorlar Sezen Aksu'ya ve orada şu açıklamayı yapıyor adamlar. Bundan sonra kafalarına sıkacağız İçişleri Bakanımızın söylediği gibi. Ya sorun bu. Sorun bu. Yoksa çok güzel, Sezen Aksu'nun güzel şarkı yazdığını bilmeyen var mı, güzel şarkı sözü yazdığını? Hepinizi etkileyen, hepimizi etkileyen en az bir şarkısı vardır herhalde, değil mi? Bu değil mevzu. Ve Türkiye bir anda orada mevzilendi. Çok rahat. Hemen herkes girdi ve hop unutuldu, kapatıldı üstü. Ne olacak şimdi? Bundan sonra nasıl açıklayacağız? Hani iyi ressamlardan bir tanesi resim yapacak, bir tanesi heykel yontacak. Hepsi çok güzel. Da çözüm değil. Bu ülkede insanlar gerçek bir çözüm üretilmesini bekliyorlar siyasetten. Demokrasiye inanan herkesin yaptığı bu. Ya bu ülkede bir televizyon programında Üstelik bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Kızan kızsın, sinirlenen sinirlensin, zerre kadar umurumda değil. Bu ülkede özellikle kendini liberal diye tanımlayan televizyoncu arkadaşlarım tarafından şişirilerek ekran parsellemesine göz yumulan, ekranlara yerleştirilen bir tip sadece rakçı botu giyiyor, ay çok çılgın ya falan diye sürme çekiyor. Televizyon programı sırasında karşısına aldığı bir çapsız sitedeki komşularını yok etmekle tehdit etti. Biz hazırlığımızı yaptık dedi. Ne yaptı Adalet Bakanlığı? Ne oldu ya, bir söyleyin bana, ne oldu? O yayının adı o yüzden Hafız A. Daha bunun B'si, C'si var ve hepsi kötü geliyor. Ya da Cuma günü konuştuk. Bakın insanlar şunu görmüyorlar ya. Türkiye çok ciddi anlamda bir kıtlıkla karşılaşmak üzere. Çok az kaldı. Gerçekten çok az kaldı. Çünkü yok, üretebilecek bir şey yok. Çiftçi maliyetle baş edemiyor. Öbür taraftan mazotun fiyatı delirmiş durumda, 1 doların üzerine çıktı. Yani insanlar ne üretecekler, nasıl satılacaksınız? Ya markette size tuhaf gelmiyor mu? Görüyorsunuzdur. Hani ben gördüğüm zaman böyle duruyorum böyle. Hakikaten mala bağlıyorum. Gerçekten. Ya bir kalıp peynir altında 85 lira etiket var. 85 lira. İnsanlar tek tek burada da başladı işte. Elektrik faturalarını paylaşıyorlar. Ya çıldırmış durumda koca ülke. Ve sürekli olarak siyasetten gelen şey şu. Bu böyle gitmez, bu devran böyle dönmez. Öbür taraftan geliyor şarkı sözü. Sen yolcusun, ben hancıyım. Gör bakalım kim avcı. Hadi bakalım hoppala kemancı. Çok güzel. Sonuç. Sonuç. Siyasetten böyle bir şey talep edemeyiz. Cuma günü konuştuk. Demokrasi isteme rejimidir kardeşim. Utanmayın bundan. İsteyeceksin, ben daha iyi yaşayacağım diyeceksin. Bu ülkenin çiftçisi şu soruyu soracak ya. Ya kardeşim benim çocuğum neden iyi bir okulda okuyamıyor? Neden taşımalı eğitime mahkum? Gidip gördünüz mü? Dünyanın başka yerlerinde çiftçilik yapan insanlar çocukları için nesiller sonrası planlar yaparak onlara çok iyi eğitim aldırıyorlar. Ya bu ülkede neden olmuyor? Demokraside istemekten korkmamanız lazım. Demokrasi tam da ben bu hayat değil kardeşim benim istediğim. Çünkü öbür taraftan dinbazların tamamı, din bezirganlarının tamamı sonraki yaşamı satıyor size. Tam bu hayat, yani söyleyecek bir şey yok. Ama öbürü var ya, duysan delirirsin. Dersin ki hemen bir an evvel gideyim, yenisine geleyim. Ya bu hayatımız niye boka battı bizim kardeşim? Bunu konuşmamız lazım. Bunu konuşmaya zorlamamız lazım siyaseti. Bu kadar basit değil. Herkesin kendi kahramanı var. Yani Sedef'in başına gelen, ya ne oluyor diyen insan öbür taraftan atıyorum işte ne bileyim hani Aysel Tuğlu'yu görmüyor. Aysel Tuğlu'yu gören Sezen Aksu'yu görmüyor. Sezen Aksu'yu gören Selahattin Demirtaş'ı görmüyor. Hep beraber toplanıyorlar, Osman Kavala'yı görmüyorlar. Ya yaşadığımız hukuksuzluk bir. O yüzden bir çatı şeklinde bunun karşısına geçmek lazım. Hayatımız gidiyor, hayatımız. Bunu söylediğin zaman ne yapalım ya? Çok sevdik yani şarkıyı, sevmeyelim. Kardeşim duygunu tartışma. Bak benden sana bir kardeşin olarak tavsiye. Kimseyle tartışma. İnsanların sevdiği, beğendiği, beğenmediği, bunu tartışmak çok saçma. Bu çok şahsi bir şey çünkü. Ama adalet bir duygu değil. Adalet toplumda yerleşmesi, var olması gereken bir kavram, hukuk gibi. Güveneceğimiz şey o. Yoksa bunun devamı yok. Bu tarz şeyler insanları atalete sürüklüyor. Yani düşünün işte şöyle pay biçin. Bugün mesela Uğur Mumcu'nun fotoğrafıyla yapılmış çok sayıda paylaşım göreceksiniz. Saat 12.15'te Uğur Mumcu'nun sokağında, sokağın adı öyle, evinin önünde anması var. Tamam, anmalardan görüntüler paylaşılacak, herkes fotoğraflar paylaşacak, altına duygu dolu sözler yazacaklar. Ama bir insan evladı çıkıp, ulan bu adam kitaplarında ne yazmış demeyecek ya. Oradan aldığı bir cümle onun hayatında vicdanını rahatlatmanın yöntemi olacak ve kapatacak mevzuyu. Bu kadar. Ama bu değil ki. İşte o zaman üzerine bir tane şarkı sözü geldi mi, kapatıyorsun. Beni ilgilendiren bu bölümü. Siyaseti zorlamak zorundayız hep beraber. Yoksa yani ne olacak ya, top çevirmekte ne var? Vallahi bak bir daha söyleyeyim. Nazmi Bilgin'in çok kuvvetlidir kalemi. Yazarsa sallayabilir. Ama bir işe yaramaz. O yüzden adamcağız bu yaşında ve bu sağlık durumunda gerekirse açlık grevi yaparım diyor. Siyaset ne yapıyor? İyice şirazesinden çıktı. Artık tamamen kontrolsüz gidiyor. Evet. İşte yani. Bana ne faydası var ki bunu söylemenin? Bunu ben söyleyebiliyorum zaten. Sonra insanlar işte siyasetçilerin aldığı maaşı tartışmaya başladı. Burada seni tartışacağım maaş değil ki. O iş için biçilmiş para o. Yani o da alacak, başka bir milletvekili de alacak. O değil sorun olan. Karşılığında ne yaptığı ve paranın değil, siyasetin bir aracı olarak senin için ne yaptığı. Çünkü parlamenter demokrasinin sahip kalabildiğimiz tek bölümü bu şu anda. Yoksa Türkiye'de her şey tek kişi karar veriyor. Ama öbür taraftan kendi elinle seçtiğin temsilcileri yolluyorsun oraya. Yani senin adına görüşülecek, konuşulacak şeylerde çıkıp bir şey anlatıyor. Gazete Pencere ile başlayalım. O şarkı 51 dile çevrildi. Sen beni üzemezsin zaten. Neyse burayı geçelim de. Sezen Aksu bu kez gerekirse dilini koparmak bizim görevimiz sözleri nedeniyle eleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtla gündemde. Avcı adını verdiği ve tansiyonun yüksek olduğu gün yazılan şarkının sözlerinde Aksu kim hancı kim yolcu diye soruyor. Sanatçı Aksu'nun yeni yazdığı şarkının sözleri tartışmalarda hükümete karşı çıkanların Erdoğan'ın üslubunu eleştirenlerin simgesi oldu. Şarkı sözleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Gazeteci Robert Koptaş'ın başlattığı kampanyayla da tam 51 dile çevrildi. Bence iyi yapıldı. Sonra beni ilgilendiren bölümü bu. Sonra. Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakim kıdemsiz. Sadece kıdemsiz değil. Şimdi Alican Ulu da takır takır haber yapmaya başladı. Takır takır tekrar. Çünkü davayla korkutmaya çalışıyorlar Alican Ulu da. Ama o da ısrarla diyor ki kardeşim bundan korkulmaz. Bunda korkulacak bir şey yok. Sedef Kabaş'ı kaçma ve saklanma şüphesi var diyerek tutuklayan Sulh Ceza Hakimi'nin kıdeminin Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 21 Aralık'ta aldığı ilke kararına uymadığı ortaya çıktı. Hakimin 3 yıl 10 ay meslek kıdemi var. İlke kararında ise bu görev için aranacak kıdem 4 yıl olarak duyurulmuştu. İşte bak Adalet Bakanı o açıklamayı nasıl yaptı diye bunun için bağırıyorum. HSK'nın başındaki insan o çünkü. Şimdi böyle bir şey demişken istediği gibi bir ceza veren. Sedef'i içeri atan, Bakırköy'e cezaevine atan adam. Burada tartışılacak bu değil ki. Osman Kavala'nın aynı şekilde kararına imza atmış insan. Kıdemi yetmiyor. Nasıl olacak bu? HSK'nın kendi kararı. Bunu tartışacağımızı işte yapalım, bunu anlatalım. Sen beni sezemezsin, dilimi ezemezsin, nereye baksam acı. Doğru. Buna bir şey demiyorum. Sonra. Ankara'da bir grup polis trafikteki tartışmaya müdahil oldu ve bir genci öldüresiye dövdü. Gencin amcasının bakkalına sığınması da kâr etmedi. Amca da dayaktan nasibini aldı. Video kaydı çıkan olayın ardından polislerin tehditle dayak yiyenlerin şikayetçi olmalarını da engellediği iddia edildi. Ne diyordu dava açanlar yan yana gelip? Kafalarına sıkacağız. İçişleri Bakanımızın söylediği gibi. Savcı istedi. Zonguldak'ta savcı Onur Üzgül aracıyla kaza yaptı. Ajansların geçtiği haberi ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Aytaç Öztürk sabaha karşı evinden gözaltına alındı. Karakolda görüntüleri nereden aldığı sorulan gazeteci 2 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Niye? Savcının yaptığı kazayı fotoğraflamış. Ne yapacağız şimdi? Şarkı mı söyleyeyim bunun karşısında? Bu mu? Peki. Yeni asgari ücret karın doyurmuyor. Ocak ayının ilk açlık sınırı araştırması Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Kamuar'dan geldi. Rakamlar yeni asgari ücretin daha çalışanların cebine girmeden açlık sınırının altında kaldığını ortaya koydu. Kamuar'ın araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 272 lira arttı, 4924 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 15013 lira. Bu yayını izleyenler size soruyorum. Kaçınızın var 15 bin liralık bir geliri? Hayır, yani yanlış anlamayın. Onunla sadece yoksulluk sınırını geçebiliyorsunuz. Yani yoksulsunuz. Her ihtimalde yoksulsunuz da açlık sınırından ne kadar yırttınız diye soruyorum. Diyelim ki 15 bin lira geliriniz var. Çok güzel. 1500 lira elektrik faturası geldi. Kış dönemi doğalgaz faturanız geldi 1000 lira, 2500 lira. Suyunuz geldi, cep telefonunuz geldi, otu, çöpü, apartman aidatı, kira ne oldu? 10 bin lira gitti. Kalanıyla yaşayabilecek misiniz? 89 lira diyorum. Bir kalıp peynir. 89 lira. Ne yapalım şimdi? Şarkı mı söyleyelim? Söyleyelim bence. Sen yolcu, ben hancı. Görelim bakalım ne kadar acı. Şahane. Paylaş. 51 dil yetmez. 151 dile çevirelim. Sonuç, sonuç. Gerçekten sonuç. Ya öyle şeyler yaşıyoruz ki, bakın bunlar, bu tarz şeyler atalete sürüklüyor diye onun için söylüyorum. Ankara-İstanbul otoyolu trafiğe kapandı. Bolu valisi çıktı, dedi ki gelmeyin kardeşim, kapattık biz burayı. İstanbul valisi ve Ankara valisi de açıklama yaptı. İstanbul'a gidecekler, gitmesinler, yol kapalı. İstanbul valisi de aynı şekilde Ankara yolunu kullanmayın. Ya bir insan evladı şunu sormuyor. Kardeşim orası otoyol. Eşek yüküyle para harcandı oraya. Eşek yüküyle vatandaşın cebinden para çıkıyor. E karın yağacağını 10 gündür söylüyor insanlar. Dandik cep telefonlarının hava durumu uygulamasında var ya geleceği. Yolu kim yaptı? Zonguldak'ta hatırlıyor musunuz? Kilimli sahil yolu açılışı yapılacaktı. Niye yapılamadı? Yol yok. Yol mu yok? Yol yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Denizin altında. İnatla yapıyorum diye anlatıyor adam. Her yenilenişinde cebimizden tekrar para çıkıyor. Ve olmuyor. Ve olmuyor ona rağmen. Çünkü olma ihtimali yok. Şarkı söyleyelim mi beraber? Vallahi kol kola girelim. Şarkı söyleyelim. Ama gazeteler bunu görüyor mu? Görmüyor. Cumhuriyet Gazetesi bugün haklı olarak çok uzun yıllar yazarlığını yapmış. Aynı zamanda gazetenin sembol isimlerinden biri. Uğur Mumcu ile ilgili bir manşetle çıkmış. Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu 29 yıl önce bugün katledildi. Unutmadık, unutmayacağız. Ali Sirmen hem yakın arkadaşı hem de gazeteciliğin duayenlerinden. Ali Sirmen de Uğur Mumcu herkesin örnek aldığı bir insandır ama kimse yakınlarının Uğur Mumcu gibi olmasını istemez. Çünkü Mumcu olmanın bedeli vardır. Uğur Mumcu da Uğur Mumcu olmayı canıyla ödemiştir dedi. Bugün anmalar yapılacak evinin önünde 12-15'te. Anacağız, konuşacağız, anlatacağız. Türkiye'nin en ünlü ceza hukukçularından biri. Hafta sonu onu kaybettik. Uğur Alacakaptan. Profesör Doktor Uğur Alacakaptan, 88 yaşında. Mamak cezaevinde Uğur Mumcu ile aynı hücreyi paylaşmış insanlardan bir tanesi. Yani sadece hukukçu olmak değil, hukukçu olmanın bedelini de ödemiş. Özellikle 70'li yıllarda Türkiye'deki adalet mücadelesinin sembol isimlerinden biri. Hayatını kaybetti. Uğur Mumcu'nun da yakın arkadaşı. Nur içinde yatsın. Sertaç Eş, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi, Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifaka yönelik tartışmaları konuşmuş ve milletin aday sorunu yok demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Üçüncü ittifak arayışlarını demokrasi açısından önemsediğini söylemiş. HDP üzerinden CHP ve diğer partilere saldırılmasının anlamsızlığının böylece ortaya çıkacağını söyledi. Vallahi burada kısmen haklı, çünkü hani kurabiliyorsanız başka bir ittifak, onun da yürüyebileceğini göstermek zorundasınız. Siyaset iddia işi. Biz tamam kardeşim orada mutlu değiliz. Biz böyle bir şey yapacağız. Olabilir. Yani Türkiye'de mesela tartışılan hani bu ittifaklar kırılır mı? Herkesin kafasındakini söyleyeyim mi size? Yani çok kıvırıp duruyor insanlar ama karından konuşmak bir adet haline geldi. Herkesin kafasındaki şu. Bir süre sonra deniyor. CHP ile İYİ Parti ve Demokrat Parti üçü baş başa kalacak. Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partileri bir ittifak olacak. Üç numaralı ittifakta işte HDP tip sol oluşumlar. Böyle bir ittifak. Peki bunların tamamı olabilir. Bence olmalı da ayrıca. Da asıl sorun şu. Türkiye sistem değiştirirken verilecek kararın ortaklığı nasıl sağlanacak? İlkeler anlamında birliktelik var mı? Bu saatten sonra yan yana yürümek değil. Türkiye'nin temel sorunu için aynı yeri işaret etmek önemli. Bence burada uzlaşmaya çalışmalı insanlar. İttifak kaç? 3 değil 33 tane kur. Ama sonuçta sistem konusunda herkes hemfikirse bence hiçbir sakıncası yok. İstediğin kadar olabilir. Çünkü bir süre sonra dindar yapıların ayrıldığını göreceksiniz. Ya kardeşim yaşadık biz bunu. Gezi'de bile yaşadık ya. Gezi'de ben hayatımda yemediğim linci yedim. Gerekçesi İhsan İllaçık'la ilgili söylediğim sözdü. Ne oldu sonra? Ya bu ülkede bence dünyada yani yapılmış en güzel birlikteliklerden biriydi. İftar için kurulan o yeryüzü sofraları var ya, hakikaten muhteşem bir şeydi. Muhteşemdi. Sonra ne oldu? İhsan Bey kendisine sorulduktan sonra mini etekli kızlarla ilgili beyanat verdi. Ya dünya görüşünün uyması mümkün değil kardeşim son tahlilde. Bunun artık zorlanacak bir yönü yok. Yok. Al Alparslan Kuytul örneği ortada işte. Sosyal medyadan kampanya başlattı. Benim hesabıma, size bak ciddi söylüyorum, bütün samimiyetimle söylüyorum, İnanın buna, günde en az 15 tane mail geliyordu. Biz sizin demokrasi anlayışınıza güveniyoruz. Alparslan Kuytul'la ilgili tavrınızı merak ediyoruz. Ben de burada yayında söyledim. Ya kardeşim, rejimi reddeden bir adamdan bahsediyorsun sen. Bu rejimin kendisiyle hesaplaşmasının mücadelesine seni de çekmeye çalışıyor. Bu arada rejim kırılmış, bizim dünya görüşümüzün uyuşma şansı yok. Ben adaletsizlikte senin aynı yerde dururum. Onda bir beis yok. Ama ben diğerleri kadar kek gibi senin de bir gün o adaleti herkes için savunacağına inanmadım, inanmam. Hiçbir siyasal İslamcınınkine inanmadım, inanmam. İşte yaşantı doğruluyor. Yani Sezen Aksu'nun yazıp çizdikleriyle ilgili son tahlilde nereye kadar gelebiliyor insanlar? Devası, geleceği, bilmem nesi nereye kadar gidebiliyor? Hep böyle olacak. Ya aynı hayata inanmıyoruz ki. O hayatı yani kendi için tasarlıyor ve biz yokuz o hayatın içinde. Tırnak içinde Müslümanlar diyor ve Müslüman tanımı da kendine göre. Herkes birbirinin İslamiyet tavrını reddediyor bu arada. Sen, ben, biz zaten dışarıdayız, yokuz ki. Kusura bakmayın da o kadar salak olmanın da bir anlamı yok, değil mi? Bak, dünya şahane bir dünya. Bir haber göstereceğim. Bazılarınız gördü, bazılarınız görmedi. Bugün Sabah gazetesinde sürmanşette yandaş röportajlarını, ben öyle diyorum, birini çıkartıyorlar. Ona böyle yandaş laflar söyletiyorlar. Yandaş ne demek? Şöyle. Halil Ergün konuşmuş bugün. Hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Usta oyuncu Halil Ergün'den çarpıcı açıklamalar. Türkiye'de sanat ve kültür ortamında başarılıysanız aşağı çekilirsiniz. Tutan dizilerin oyuncusu oldum hep ama bazılarının hoşuna gitmedi. Hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Bu ülkenin kaderi sanki. Bu kadar mı? Asla. Tuğba Kalçık yapıyor bu röportajları biliyorsunuz. Acayip tipler çıkıyor. Yani bir şey söylüyorum. Oha bunu nasıl söylüyorsun? Yani işte insanlar diyor ki ben diyorum en azından. Ya kardeşim ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Herkes hayatını başka yerde tasarlamış durumda. Ben yetmez bile demedim. Doğrudan evet demiş biriyim Halil Ergün. Tebrik ederim. Tebrik ederim ya. Vallahi kutlarım. Ve bu övünülecek bir şey mi? Bak şimdi. Tuğba Kalçık soruyor. Daha önceki röportajımızda uzlaşma kültürünün önemini vurgulamıştınız. Hala aynı noktada mısınız? Sorunun saçmalığına bak. Hayır, uzlaşma kültüründen nefret ediyorum artık diyecek. Bunu mu bekliyorsun? Ya sorunun nereye gideceğini o da biliyor. Soran da biliyor. Sorulan da, servisi atan da, karşılayan da hazır zaten. Rahat ol sen. Şimdi bazıları beni yetmez ama evetçi olarak suçluyor ama ben yetmez bile demedim. Doğrudan evet demiş biriyim. Yaşadıklarımı ben bilirim o darbede. Bu adamların yargılanma maddesi bile çok önemliydi. Yargılanamadılar. Tam önemliydi. Yargılanamadılar. Ama olsun, önemliydi. Yav yargılanamadılar, o bir yalandı ve sizin yüzünüzden bu topluma gerçekmiş gibi dayatıldı. Bu arada da demin anlattım ya işte, Adalet Bakanı'nın bugün kafasına göre at oynatabilmesine müsaade eden o madde de geçti aradan. HSK'nın yapısı değişti. Mutlu musunuz? Yetmez bile demin, ben de oradan evet dedim. Aferin, vallahi bravo. Az demişsiniz yani, evet deseniz hatta 3 V ile söyleseydiniz. Ben 68 kuşağındanım. Keskin bir siyasi iklimden geldim. O keskinlik yerine kucaklamayı bilmek gerektiğini öğretti hayat bana. Bugünkü siyasette kullanılan üslubu da doğru bulmuyorum. Bunu hepsi için söylüyorum. Hangi hepsi? Bak, röportajın devamına bakıyorum ben. Hepsi kim ya? Kim hepsi? Mesela hepsinin içinde Tayyip Erdoğan var mı Ali Bey? Neden adını anmıyorsunuz? Neden madem 68 kuşağındansınız, özgürlüğün bu kadar peşinden gidiyorsunuz? Neden bu röportajın, üstelik yandaş medyayla yaptığınız bir röportajın, size ne sorulacağını, ne cevap vereceğinizi çok iyi bildiğiniz bir röportajın içinde bu ülkeyi tek başına yöneten kişi kutuplaştırıyor, yanlış dil kullanıyor demiyorsunuz? Ben 68 kuşağından. Ya kuşakla iş çözülmüyor valla. Kuşakla, bağcıkla falan öyle olmuyor işler ya. Ondan sonra herkes kafasına göre anlatıyor. Diğerleri ne oldu bu arada? Gitti. Gitti. İşte öyle olur ama arada. Sabah gazetesi yapmış işini. Şahane. Rüşvetin şifresi yukarısı bilir. CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki 320 bin dolarlık rüşvet skandalı deştikçe daha da katmerleniyor. 320 bin dolar. İyiymiş. CHP'li Başkan Semih Şahin'i rüşvet iddialarıyla ilgili uyarıp başkanım müteahhitler ruhsat işlerinde yukarısı bilir söylemleriyle karşılaşıyormuş dediler. Başkan ise yukarısı benim deyip susturmaya çalıştı. Vallahi bu insanlar hemen zaten dava konusu olmalı. Bunda bir beis yok ki. Mutlaka olmalı. Hangi belediyede olduğunu ne alakası var? 320 bin dolar çok küçük bu arada. Vallahi. Eğer rüşvet yedilerse çok çapsızlarmış yani bu 320 bin dolar dediğin ne ya? Biz saatler gördük, saatler, saatler, tek saat, tek kişi. Hani sonradan böyle peçete üstü faturalar falan çıktı. Çikolata kutularının içinde paralar gördük. Donlar, para sayma makineleri, önüne yatırımcılar. Siz kapıyı kırın, girin, arkasından biz yasasını yaparımcılar. Hadsiz kabaş için 81 ilde suç duyurusu. Size anlattığım haber bu. Kabaş'ın sözlerini gülerek karşılayan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu da şikayet edilecek. CHP'nin ar damarı çatladı. Sedef Kabaş'ı kurtarmak için ayıplı bir girişime imza atan CHP, Cumhurbaşkanı'nın hakareti suç olmaktan çıkaran bir teklif hazırladı. Doğrusu da o. Doğrusu da o zaten. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu gibi oluşturulmuş bir suç üzerinden on binlerce insan yargılanıyor bu ülkede. On binlerce. Sebep? Ben size söyleyeyim. Saygıyla ve sevgiyle kendini koruyamayacak olanlar bu tarz yasalar icat ediyorlar. Bu kadar basit. Keşke Ali Ergün bunu da söyleseydi. Vallahi keşke söyleseydi ya. Deseydi ki ben ayrıştırıcı dilden hani 68 kuşağıyım ben. 68'i geçtik, 70 kuşağına bağladık. Tam kuşak çözüldü. O zaman anladım. Kucaklayıcı dil lazım. Hepsi için söylüyorum. Hepsi kim? Yani Kılıçlar falan. O kadar mı? Yok hepsi. Söylesene adını. Ya sanat böyle bir şey değil ya. Sanat böyle bir şey değil. Sonra yazı yazdırıyorsun. Gazetenin temsilcisine, buradaki yöneticisine. Nefret dili özgürlük olmaz. Öyle mi? Peki nefret dili özgürlük olmayacaksa eğer. Şu dava açanların söylediği, kafalarına sıkacağız sözünü nasıl anlatacaksın? Anlatsana. Hepsini kapsasın. Hepsi kim? Hepsi kim? Bana ismini söyle. Hepsi kim? Kimden söz ediyoruz biz? Yuvarlak bir kavram. Halil Ergün 68 kuşağınıza şey olursa aranızda, soran olursa 68 dersiniz. İşte anlatıyor böyle. Ondan sonra o çok demokrat. Kalanları yok ki zaten kalanı. Kalanı ne? Sabah böyle. Sözcü, ben avım sen avcı vur bakalım. Dilini koparırız diyenlere Sezen Aksu'dan şarkı sözüyle yanıt. Açılım ve referandum yıllarında iktidara destek veren Sezen Aksu o iktidar tarafından hedefe konuldu, gerçekle yüzleşti. Lan övüyor musun, dövüyor musun? Bir anlasam, hep söylüyorum ben sözcü kafasını anlamıyorum diye. Bak bunun için. Bu yayını izleyenlerin bazıları kızıyor ben böyle söyleyince. Kızın. Ben bu gazetenin kafasını anlamıyorum. Bu ne yapmaya çalışıyor? Hiçbir fikrim yok. Sezen Aksu ve Sedef Kabaş için iktidara tepki, kadının fendi korkakları yendi. Tamam işte ya, kapatalım. Kapatalım. Kılıçdaroğlu, bunlar provokasyon gündem peşindeler. Meral Akşener, bu zihniyet gidecek, ülkeye adalet gelecek. Cemal Enginyurt, kimse artık konuşamaz sandınız ama yanıldınız. Ne oldu? Konuştu. Kim? Sezen Aksu, şarkı sözü işte. Çok özür dilerim. Beren Saat var mesela. Gördünüz mü? Şahane. Şöyle diyor. Ben dün öğleden sonra okudum. Görmemiştim. Belki de o ara paylaşmıştı. Bilmiyorum. Benim hatam. Erdoğan'ın hani şiir okuyarak hapse düştüğünü falan anlattıktan sonra dilini kopartırız gibi bir söz kullandığına inanmak istemiyorum. Gerçekten inanmak istemiyorum yani. Evet. Bence de inanmayın. İnanmayın, söylemez ki. Hepsine karşıyım ben. Ne diyor Ali Ergün? Ben hepsine, hepsi için söylüyorum. Hepsi kim? İşte onu söyleyemiyorum. Onu yemiyor, maçam yemiyor. 68 değil mi? Anlat, hikaye anlat. 68 biz var ya. Oğlum sen ne diyorsun ya? 68 oğlum, boru mu? Görüntü öyle. Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti kesinti yurttaşı çarpacak. Bak mesela bizim gündemimizin bu olması lazım. Yok gündem. Sanayici önce faiz zam, şimdi de elektrik kesintisiyle boğuşuyor. Organize sanayi bölgelerinde kesinti raflara yansıyacak. Gıda fiyatları artacak. Fatura ise yine halka çıkacak. Ya burada bağıra bağıra anlattığım bu kıtlık tehlikesiyle karşı karşıyayız diyorum ya. Bazıları zannediyor ki ben goy goy yapıyorum. Ya yok, o bu yayında çok şükür hiç olmadı. Hiç olmadı. Yani temeli olmayan bile Allah'a şükür söyle, hiç söylemedim. Yani hiç 6,5 senenin her gününe kefilim. Ama yani bunu herkes görsün birader. Bak Türkiye'de öyle bir yere geldik ki şu anda. Covid-19 vakalarında bizde vaka sayısı patlamıyor. Patlamıyor kardeşim. Patlayacak yeri arızalı muhtemelen. 65 bine kadar çıkıyor, takılıyor. Ölü sayısı artıyor bu arada. Artıyor. Geçen yılki rakamlarla karşılaştırıyorsun. Mesela bütün dünyada omikron varyantı çok daha fazla bulaşıyor. Sağlık Bakanlığı çıkıp açıklama yapıyor. Çok daha fazla bulaşıyor. Ama soruyorsun bizde neden vaka sayısı artmıyor? Yani öyle. Çok bulaşıyor ama biz konuştuk, bize bulaşmıyor. Dedik hocam yani varyantsan varyantlığını bil, elimin ters. Yani kafalarına sıkarız, inlerine gireriz o varyantların, İçişleri Bakanımızın söylediği gibi. Dedik bu bir tırstı. Abi dedi 65 binin altı beni de kurtarmaz yalnız dedi. Oturduk konuştuk bilim kurulu falan. Dedik ne diyorsunuz yani 65 iyi mi? Dediler ki tamam, bunun altı da olmaz. Şimdi gerçekçi olmak lazım. O zaman dedik omikron, omik dedik hatta biz, yakınız çünkü. Omik dedik, o zaman 65 bini geçme, adamın canını sıkma dedik. Abi emriniz olur, büyümsünüz dedi. Önlük dedi, kalktı gitti böyle. Bütün dünyayı buna inandırmaya çalışıyoruz. Ve herkes bize kıçıyla gülüyor. Kıçıyla gülüyor. 51 bin kişi, bakın sadece 51 bin kişi, sadece son bir ay içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ölenler. Bizde yani işte herhalde 4500-5000 civarında. Vaka sayısını kıyaslıyorsun, aynı. Bizde şey olmuyor. Konuştuk oğlum biz. Omikronsan omikronluğunu bil. Adamın canını sıkma dedik. Tamam dedi. Akıllı varyant aslında. Gerçekten yani konuşursan şey yapıyor. Kötülükten anlamıyor. O sıkıntı. Şimdi Amerikalılar falan doğru düzgün şey yapmıyorlar. Geriyorlar ortam. Bizde öyle değil. Anlatıyor. Şimdi bu elektrik kesintisiyle birlikte dün bu işleri iyi bilen, işte ekonomi muhabirliğinde de çok güvendiğim, kalemini satmamış ekonomi muhabirlerinden biriyle, hani televizyonda tuzluk gibi durmayanlardan biriyle, onunla gün boyu yazıştık. Bu OSB'ler hikayesini, organize sanayi bölgeleri hikayesini çok iyi bilir. Çok da üzerine haber yapmış insanlardan biri. Dedim ki nasıl tedbir alacak bu insanlar? Vallahi dedi alan aldı. Nasıl aldı dedim abi. Nereden aldı yani? Nasıl alabilirsin ki, elektrik keseceğim diyor 3 gün. Adamlar dedi gece vardiyası yaptılar dedi. Yani sen elektrikten tasarruf etmeye çalışıyorsun. Adam normalde atıyorum yani 2 vardiya çalıştırıyor ama 18 saat çalışıyor fabrika. 3 vardiyaya çıkartıyor 24 saat. Aradaki farkı kapatacağım diye. Biz nasıl elektrikten tasarruf ettik? Aynı elektrik, belki daha fazlasını kullandı hatta. Sorsan 3 gün elektrikten tasarruf ettik. Ya böyle bir kazlık olmaz. Gerçekten olmaz. Ya bunun bilimle, akılla, zekayla falan bir alakası yok. Kim yaptı bunu? Yani sorsan adamlar diyorlar ki biz tedbirimizi aldık kardeşim. Ondan sonra anlatıyor işte. Yeni Şafak'tan göstereceğim birazdan size. 4 kademede rezervuar ya Abou ya bir patlayacak. Ya kulağımızdan, burnumuzdan ve hepsini burada anlatamayacağım yerlerimizden doları övgüsü akacak. O kadar. Atıyorsun, tutuyorsun. Ne olacak ki? Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Küçücük gazetenin eteğinde yer almış. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yıllık raporları iktidarın eğitim politikalarının çocukları tarikat ve cemaat yurtlarına mahkum bıraktığını ortaya koydu. 2010 yılında 574 olan yatılı bölge ortaokulu sayısı 288 okulun kapısına kilit vurulmasıyla 286'ya geriledi. Yatılı kapasite 195 binden 81 bine düştü. Nereye gitti çocuklar? Ya o değil onlar, yurt değil, yurt değil, ev onlar. Ali Babacan öyle diyor ya. Sizin aklınıza kapatmaktan başka bir şey gelmiyor mu ya? Gelmiyor. Doğrusu o. Kardan değil kar hırsından dertliler. Dün İstanbul Valiliği bir karar aldı. Çok da güzel bir karar aldı. Helal olsun. Kuryelerin çalışmasını engelledi. Şimdi Ankara çok soğuk. Hafta sonu cumartesiden beri aralıksız kar yağıyor. Hakikaten yani şehrin ben... yüksek tarafındayım. O yüzden böyle biz burada yani bayağı bildiğin Hakkari'de bir mevsim yaşıyoruz. Ama sadece o değil. Bu arada ilginç bir şekilde biz çok alışkın değiliz. Şehirdeki ana arterlerin tamamı açık. Tamamı açık bak. Kar, buz hiçbir şey yok. Dün tamamını şehri güneyden kuzeye tamamını kat ettiğim için söyleyebilirim. Tamamı açık ama eski hani var ya eski çapsız boş damacana. O dün sosyal medyadan paylaşmış. Bu arada ki yazmayı da bilmiyor. Sadece bilmediği o mu? Değil de. Beyefendi tatilde diyor Mansur Yavaş için. Dün akşam çok güzel, çok dalga geçecek. Vallahi yani şu gerginliğin içinde beni gülümsetenlerden bir tanesi. Dün akşam bir paylaşım yaptı Büyükşehir Belediyesi'nin hesabından. Biliyorsunuz iş makinesi seyretmek bizde atasporudur. Hakikaten öyledir yani. Bir yerde inşaat varsa etrafında insanlar birleşir. Anlatmıştım ya size. Ankara'da tam Kızılay'da metronun geçtiği yer oluşturulurken orada ben inşaat kenarında birbirine sigara ikram ederek inşaat seyreden insan görmüştüm. Ve demiştim ki bunun önüne geçilemez ya. Yok ya bu genetik kod var bizde. Bayağı sigara içip böyle dalgın dalgın onu nasıl kazıyorlar falan diye. Bayağı muhabbet ediyor. Tanımadığı insanlarla herkes. Sen karla mücadele cihazlarına kamera taktır. Tamam, GPS var hepsinde. Nereyi merak ediyorsan bağlanabiliyorsun. Orada kar küreme çalışmaları nasıl devam ediyor görebiliyorsun bak mesela. İsteyen baksın diye paylaştı. Baktı mı bilmiyorum boş damacana. Baksa da anladı mı onu da bilmiyorum da. Ama çok doğru bir paylaşımdı gerçekten. İş makinesi seyretmek atasporu bizde. Bayılıyoruz ya. Sesimi etkiliyor artık neyse. Evrensel'in manşeti dilimi ezemezsin. Sanatçı Sezen Aksu linç atmosferine yazdığı dilimi ezemezsin ben her kesim şarkısıyla yanıt verdi. Aksu'nun şarkı sözleri onlarca dile çevrildi. Sanatçıya destekse çığ gibi büyüyor. Ya ne söyler artık eksik kalacak gerçekten. Neyse ben söyledim söyleyeceğimi. Korku iklimi yaratılmasının bir parçası. Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle tutuklanmasına tepki gösteren basın meslek örgütleri ve Türkiye Barolar Birliği, Kabaş'ın tutuklanmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu belirterek tutuklamanın yaratılmak istenen korku ikliminin bir parçası olduğunu vurguladı. Açıklamalarda Kabaş'ın serbest bırakılması istendi. Doğrusu bu. Ama onlar ne diyor? CHP'lileri de dava açacağız da. Dur sen. Engin Özkoç daha... Onlara Aykut Erdoğdu, onlara da açacağız. Açarsınız kardeşim. Ne diyordu Orhan Murat Arıburnu? Elin hayvanı emrinde yere yatırır, kesersin, çengele takar. Biçersin. Can derdinde koyun, mal derdinde kasap. Ne çirkin oyun, ne berbat kafiye diyordu, hatırlıyor musunuz? Emrinde ne olacak ya? Bak şimdi yeni şafağı göstereyim sana. Rezervler 85 milyar dolar artacak. Çok güzel sözdür Adanaca. Engin Dal'dan da murt yemez hiç. Gerçekten. Yüzersin abi içersin dedim değil mi Hasan Bey? Evet. Nasıl artacak? Merkez Bankası kurun dalgalanması ve spekülasyonları önlemek için hayata geçirdiği 4 enstrümanla. Enstrümanlar ne? Kabak kemane, korno, timpani. Bir de çok daha şey yapamadık, anlaşma sağlanamadı. O konuda çok şey yapmak istemiyorum. Yani kesin diye düşünmeyin lütfen. Ama sen söyledin, senden duyduk diye fagot var. Ama daha kesinleşmedi dört enstrüman. 2022 sonuna kadar döviz rezervlerini 85 milyar dolar arttıracak. Bu hamlelerle enflasyon ve faiz kalıcı şekilde düşerken cari fazla veren Türkiye'nin eli çok rahatlayacak. Hani ya, içinizde öğretmen olanlar vardır. Bilirsiniz, ben çok severim o muhabbetleri gerçekten. Bazı öğrencide doğal bir yetenek vardır. Kendi inandığına öğretmenini de ikna edebileceğini düşünür. Mesela yani şöyle şey yapar işte. Bir tane yuvarlak kağıda. Şimdi bunu bir de bilgisayarda yapınca daha şekilli oluyor. İçini dışını boyayabiliyorsun. Yuvarlak. Orada mesela girişimci yazıyorsun. Tamam mı? Ok çıkartıyorsun. Hop. Bir tane daha oraya yuvarlak koyuyorsun. Yatırımcı diyorsun. Araya 185 yazıyorsun mesela. Nasıl sorusunu sormadığın sürece şahane bir proje bu. O da öyle diyor. Bak. 4 enstrüman. 1. Kur korumalı mevduat hesapları, bankaların döviz mevduatlarının %20'lik kısmını 17 Ağustos'a kadar Türk lirasına çevirmesi gerekiyor. Bu rezervlerde 45 milyar dolarlık artış anlamına geliyor. Mecbursun zaten diyor. Mecbur geleceksin diyor. 2. İhracat bedellerinin %25'lik kısmının Merkez Bankası'na satılması zorunlu. Buradan Merkez Bankası'na gelecek miktar 40 milyar dolar. 3. Exim Bank'tan kullanılan Türk lirası reskont kredilerinin geri ödemesi. Artık Merkez Bankası'na döviz satılarak yapılacak. Buradaki hedef de 25 milyar dolar. 4. Yabancıların konut satışında da konutun değeri kadar dövizin Merkez Bankası'na satılması gerekiyor. Yabancıların konut alımından 15 milyar dolar bekleniyor. Topluyoruz 15-25, 40 üstüne 40, 80. Öbür taraftan, hocam 45 daha geldi yalnız oradan ya. Yani 85 yazmışsın da 125 ediyor burası. Nasıl 125 ediyor? Birinci kademeden 45 milyar dolar. Yazdın. İkinci kademeden 40 milyar ne etti? 85. Üçüncü kademeden Exim Bank'tan 25. 110. Dördüncü kademeden de 15. 125 etti. O alan çok atmışız. Neyse. Evet. O zaman şöyle yapalım. Merkez Bankası 2022 yılında bu şekilde satın alacağı 125 milyar dolarlık dövizden 40 milyar dolarlık kısmını enerji ithalatı için ithalatçı firmalara satacağı için 85 milyar dolarlık net yeni rezerv birikimine ulaşacak. Bravo. Şeytanın aklına gelmez. Yemin ediyorum, nasıl toparladın bir anda ya? Atlattık, tamam. İyiymiş yani. 125'e çıktım bir anda, farkında mısın? Çok iyiydi. Biraz sigara içer miyiz? Vallahi çok iyiydi. Yani hiç şey yapmayacağım yani. Çok iyiydin. Abi böyle bir saçmalık duydunuz mu hayatınızda ya? Ölme eşeğim ölme. Nefis. Akşam kimi halay çekti, kimi eziyet. Bak şimdi habere bak. İstanbul'da gece saatlerinde yağan kar sabah kim vatandaşlar için dert, kimileri için eğlence oldu. Türkiye genelinde farklı değildi. Soğukta yüzme fantezisi, çarşambaya kadar yağış falan filan. Yalnız. Mesela Ankara-İstanbul otoyolunun kapandığı haberi yok. Niye? Şimdi İstanbul'u yapabiliyorsun. Neden? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ekrem İmamoğlu düşsün bana ne lan, hatta köpürtün haberi. Tamam. Öbür taraf? Ulaştırma Bakanlığı. Anam, Ulaştırma Bakanlığı bizde. Dur onu şey yapma, koyma. Koyma onu, dur şimdi dur. Tam aşılı hastada süper bağışıklık haberi koyalım oraya. Güzel. Havalimanı işletmek krizlerde çözüm sağlıyor. Patron katı. Röportajı koy oraya. Tamam. Rezervasyonlarımız 5 kat arttı. Turistler geliyor haberi. Birinci sayfa çok güzel. Bir de Putin'in eşit muamele. Ne olduk? Abi de oldu. Bu. Basın. Haydi hayırlı olsun. Haydi yaptık bugün de gazeteyi. Evet. Çok güzel ya. Vay arkadaş, vay ya. Burada bir haber var bugün. Çok çok acayip. Ya biri duyun istedim. İlginç, gerçekten çok ilginç. Evine gelen 2550 liralık elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel'e yalan dünyada Vasfiye teyzeyi oynayan Gonca Vusta Terin'den selam geldi. O faturanın 75 lira daha azına en sevilen karakteri oynamıştım. Ne? Nasıl 2475 liraya mı oynadın yani o karakteri? İyiymiş. Televizyon dünyası bildiğin gibi. Anam neler dönüyor. Bir anlatsam. Bir anlatsam var ya. İçin şişer. Çok acayip haber ama. Vallahi bak çok acayip bir haber bu. Takvim gazetesine bakalım. Takvimin bu sabahki manşeti Kürk solu. Kürk solu mu? Evet. Türk solu Sedef Kavaş kürklü manto giydiği için Kürk solu. Allah sizi bildiği gibi yapsın diyeceğim ama zannetmiyorum ya. Siyah kürklü Sedef Kavaş beyaz Türklerin tercümanı oldu. Erdoğan düşmanlığı siyasi nezaketi de bitirdi. Muhalefet kürklü Sedef Kabaş'ın arkasında hizaya geçti. Skandal hakareti atasözü gibi göstermeye yeltendi. Bak nezaketten bahseden insanlar, paçoz, çapulcu, vatan haini, şerefsiz, yalancı, dönek. Mesela bunları kimin ağzından duydu? Boris Johnson. Ama işte dönüp dolaşıp buldu onu bu başbakanlık partisiyle. Ya çok attı tuttu o zaman. Böyle oldu. İşte geldiğimiz yerde Kürk solu. Fiyatı 60 bin. Ters kelepçe oyunuyla sosyal medya operasyonuna kalkışan Sedef Kabaş adliyeye böyle çıkarıldı. Üzerinde 60 bin liralık bu kürk vardı. Hocam bir dakika, para konuşacaksak bak bunu burada hep duydunuz. Kimin ne kadar para kazandığı, kimin ne kadar zengin ya da fakir olduğu kimseyi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren şey şu. Bu ülkede herkesin gece yatağına tok girmesi gerekiyor. Tamam. Ve herkes iyi bir hayatı hak ediyor. Burada hemfikir olacağız biz. O zaman bir dakika şu ayakkabıları, çantaları konuşalım ya. 25 bin euroluk çantaları konuşalım mesela. Yazar mısın onları? Allah'ın çapsızı. Ördeğin gazabı. Balıkesir İvrindi'de arkadaşıyla avlanan Şemsettin Günhan ördek vurdu. Almak için girdiği gölette boğuldu. Çantada servet. Ne diyorsun lan, yazdınız mı haberi? Ya yok, böyle yazabilir miyiz onu? Başka haber. Beyoğlu'nda suç makinesi iki çocuk Endonezyalı kadın turiste hedef aldı. 20 bin dolar bulunan çantasını çaldı. Ama yakalandı. Memura emekliye zam farkı, çalışanın rapor parası arttı. EYT'de hizmet tespit formülü. Ya hocam bir anlatsana bana. Ne zaman bu emeklilikte taşa takılanlar? İşte 2023, seçimden önce ama. Diyorsun. Rezervlerimiz artıyor o arada. Biz 85 hedefledik, 125 artıyor. 40'ına yer bulduk, sorun değil. Yani anam evin ihtiyacı bitmiyor ki. Onu zaten şey yaptık da 85 oradan. Onun içinden de ayarlayacağız yani emeklilikte taşa takılanları da. Herkesi ayarlıyoruz. Bizim için sorun yok. Vallahi yok. Biz hallederiz. Fatma Giri'yi bir kez daha rahmetli anıyorum. Bugün andığımız 3 ismi, yani Uğur Mumcu'yu, Gaffar Okkan'ı, İsmail Cem'i bir kez daha saygıyla, sevgiyle, rahmetle, minnetle anıyorum. Biri İsmail Cem, Türk siyasetinde, Türkiye'de siyasetin her damarında hem de. Yani öyle sadece işte parlamento içinde değil, gazetecilerle kurulan ilişkilerle de, yapılan edilen haberlere yaklaşımıyla da, hepsinde siyasette nezaketi ve entelektüel dili temsil ediyordu çünkü. Gaffar Okkan aynı şekilde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde 2001 yılında öldürülene kadar devletin sadece ceberut yüzü olmadığını, şefkat eli olduğunu da göstermişti. Uğur Mumcu da bizim mesleğimizde araştırmadan bir bok olunamayacağını örnekleriyle o kadar çıtayı yükseğe koyarak bırakmıştı ki arkasından yapılan işler sadece onunla kıyaslanabildi o günden bugüne. Sadece onunla. Devamı olmadı, başkası olmadı, başkası konamadı oraya. Hepsini saygıyla, sevgiyle, minnetle ve rahmetle anlıyorum. Yattıkları yerler incitmesin hiçbirini. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Haftaya başladık. Çok tatlı başlamadık, doğru. Ama bundan sonrası iyi geçsin umarım. Bundan sonrasında çok daha güzel günler yaşayalım. En azından adalete doğru yürüyüşü ülkenin bir şekilde hızlansın, mecbur kalınsın hiçbir şey olmayacaksa bile ama yürünsün. Mutlaka adaletin gerçekleşeceği bir dönem yaşayalım. Ve bunların ötesinde birbirimizden lütfen korkmayalım, olur mu? Lütfen korkmayalım. Çünkü bizi birleştirecek şey rahmetli Mumcu'nun, Uğur Mumcu'nun söylediği gibi ya doğrunun etrafında birleşmek. Kimden geldiğine bakmadan. Ne diyordu Uğur Mumcu? Haklının değil, güçlünün yanında olanlar korkak ve kaypak olurlar. Gün gelip güç dengesi değişince döner fırıldak olurlar. Etrafınızda çok göreceksiniz o fırıldaklardan. Onlardan olmamak mümkün. Bunun için haklıyı savunmak, kim olduğuna bakmadan savunmak gerekiyor. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllısam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.